Ayrım 34.
Roy, komodinin üzerinde asılı küçük bir aynada kendini seyretti. Solgun, anlamsız, küçük bir bıyığın süslediği yüzü ona bütün suratlardan ayrı geldi. Hayır, gizlenmek olanaksızdı. Tabancasını çıkardı, beynine bir kurşun sıkmak o kadar basitti ki öbürleri daha kurnaz davranmışlardı. Almanlarla işbirliği yapıp benden çok daha fazla para kazandıkları halde bayram edip rahat uyuyabilirler. Herhalde Pinot şu sıra Albay Roy'u selamlıyordur. Benim aracılığımla bir Yahudinin evini yok pahasına satın aldığı anlaşılana kadar 2-3 ay, belki de 6 ay geçecek. Ortalık durulacak. Pinot, mukavemet hareketine 3 kuruş verdiğini ya da ödlek bir gevezeyi bir geceliğine evinde sakladığını kanıtlayacak ve işin içinden sıyrılacak. Oysa benim nedenini bile öğrenemeden ölmem gerekiyor. Sanki lanet olasıca siyasetleri beni ilgilendirirmiş gibi. İş çeviriyordum, başka şey değil. Führer'e övgü düzmek ya da Yahudilerin tepesine binmek zorunda kalışım da bir Alman kuruluşunda çalışmamdan ileri geliyordu. Yeniden baktı pencereden. Aşağıda herkes sevinç içindeydi. Roy tiksinerek düşündü. Hepsi mutlu. Çığlıklar, şarkılar, bayraklar midesini bulandırıyordu. Birden silah sesleri duyuldu. Kalabalık çil yavrusu gibi dağıldı. İki kişinin kolluklu bir kadınla bir genci yerden kaldırışını gördü. Roy yatağına uzandı. Birbiri ardından sigara içmeye koyuldu. Sonra tekrar pencerenin başına koştu. Bir uyur gezer gibi kendinden geçmiş halde ama büyük bir dikkatle hareket ediyordu. Attığı kurşun hedefine varmadı. Pencerenin altında haykıran bir genç kız yüzüstü kapaklandı. Yine kalabalık çil yavrusu gibi dağıldı. Roy kapının yanında durmuş dinliyordu. Adamlar merdivenden çıkıyorlardı. Sandığa fırladı ve işlerinden birini öldürdü. Bir el daha ateş etmek istedi ama vakit bulamadı. Trabzanın üzerine yıkıldı. Başı asansör boşluğuna sarktı, ağzından kan damlıyordu. Dışarıda eğlenti devam ediyordu. Hitler'in resimleri yakılıyor, herkes öpüşüyor, el çırpıyordu. Sembat'ı müfrezesindeki genç kızlar ressamın kollarına yapışıp başladılar bağırmaya. Hippi, hippo! Arkasında Sembat getiriyor, koca sesini işten dönüp bakıyordu. Potam, potam! Doktor Marillo bir koşu Lansiye'ye gitti. Kutlarım Morris. Lansiye arkadaşını kucakladı, gözünden bir damla yaş aktı. Ne yazık ki Marcel'in bugünü göremedi. Sizin mahallede çok ateş edildi mi? Pek değil. Evime doğru dürüst uğramadım bile. Yaralılarla uğraşıyordum. Leontin öldü. Lansiye genç kadının saçlarını uçurarak nasıl kamyona koştuğunu anımsadı. Leo'ya yardım etmek istedim, edemedim. Suç Alman domuzlarının diyemeyecekti genç kadına. Büyük bir hüzün çöktü üzerine. Yüksek sesle kendi kendine avutmaya koyuldu. Korkunç bir şey. Ama ne güzel bir ölüm. Tıpkı Verdun'dakiler gibi. Gençlerin bu denli yiğit olabileceklerini sanmazdım. Leo onunla övünebilir. Leo geri döner mi dersiniz? Nereden? Öteki dünyadan mı? Neden her şeyi büyütüyorsunuz? Pek genç sayılmaz. Ama çok sağlam bir bünyesi vardı. Dayanacağından eminim. Morlo cevap vermek zahmetine katlanmadı. Lansiye Louis'i düşünüyordu. Bizimkiler kente girerken siz de halkın arasında mıydınız? Havacılar yok muydu içlerinde? Hayır, hepsi tankçıydı. General de Gaulle'ün söylemini dinledim. İyi konuştu. Bütün Fransızların el ele vermesinden söz etti. Şimdi pek çok şeyde yanıldığımı anlıyorum. Ne yaparsınız? Almanlar bize doğru söylemiyorlardı. Anlaşıldığı kadarıyla komünistlerin rolü ikinci planda kalmış. Morlo acı acı güldü. Colin'in bir afişini gördüm. İki isyancı iki ayrı yöne ateş ediyordu. Altında da 1789, 1830, 1848, 1871, 1944 tarihleri. Sansür afişi yasakladı. İçiniz rahat edebilir Morris. Halk kazandı. Ama bu zaferi bir günlüğüne bırakacaklar ona. Şöyle bir doyasıya şarkı söyleyip bağırsın diye. Sonra Morlo bir süre sustu. Hep güldüğüm için kızdınız mı Morris? Bir şey söyleyeyim mi? Artık gülemeyeceğimi sanıyorum. Sembat atölyesine çıktı. Şaşkınlıkla resimlerine, sehpasına baktı. Sanki yabancı bir odaya girmişti. Buradaki her şeyi insanların kitaplarda yaratıcılık satıcıları diye adlandırdığı heyecanı hatırlıyordu. Atölye genişti ama Sembat'a şimdi dar geliyordu. Hayatı dar geliyordu artık. Pencereye yürüdü. Atölyesi çok yüksekteydi. Sokaklar, evler, kiremit damlar görünüyordu. Bu damlara benzeyen damlardan ateş etmişti. Bacaların boruları toplantı yapan cüceleri andırıyordu. Güneş batıyordu. Sembat bu görüntüyü kaç kere hayranlıkla seyretmişti. Ama şimdi savaşlardan, kandan, ölümden, düşünmeden kazanılan zaferlerden sonra Paris onu allak bullak etti. Kent değil bir taş ormanı. Öteki kentler bir plan uyarınca inşa edilir. Geometrik biçimler gibi dümdüz, açık seçik yollar yapılır. Burada evler ağaç gibi yerden bitmiş, biri öbürüne yapışmış. Her yüzyıl, her kuşak bu taşlara damgasını basmış. İsten kararmış, nemli hava tarafından kemirilmiş taşlar yüzyılların fırtınalarına göğüs germiş. Makale yazmak kolay. Bunun için gerekli olan nedir? Kafa, düşünceler, bir de kalem. Ama bir roman plana uyularak yazılamaz. Romanı yaşamak gerekir. Tıpkı Paris gibi. Uzun, karışık bir roman. Sembat kurşuni mor karışımı alacakaranlıkta uzun süre durdu. Durmadan aynı şeyi tekrarlıyordu. Paris, Paris'im. Nivel çoktan başlamıştı Almanlardan soğumaya. Bildirilerin görüşleri üzerinde ne ölçüde etki yaptığını kendi bile fark etmiyordu. Bir yıl önce günlüğüne şunları yazmıştı. Manevi değerler aşamasıyla askerliğin keyfiliği arasında hiçbir ortak yan yok. Almanların Kursk önünde buzguna uğradıkları gündü. İtalya düşünce Nivel deftere şunları karaladı. Sonuca giden bir adım daha. Saf bir eser yaratmak için tertemiz eller gerektiğine gitgide daha fazla inanıyorum. Düşünce diktatörlüğü yeni düzen olamaz. Kendini kurtarmaya çalışıyordu. Pek çok hata yaptım diyordu. Gazetelerde yazı yazmak büyük sersemlikti. Ben siyaset adamı değil, şairim. Bir düşünceyi savunuyorum. Alman komutanlığının ya da Gestapo'nun bu düşünceyi maddileştirmesinin hesabını nasıl verebilirim? Polis müdürlüğündeki memurlardan bazıları de Gaulle'cülere bağlıydı. Nivel hepsini biliyor ama güvenlerini kazanmak için boşuna uğraşıyordu. İşgal kuvvetlerinin yaptıklarını eleştirdiğinde karşısındaki ya susuyor ya da başlıyordu Almanları savunmaya. İlkbaharda Nivel Lansiye ile karşılaştı. Bir kahvede oturmayı önerdi. Bu konuşmanın Lansiye'yi ürküttüğü açıkça belliydi. Nivel Almanlara veriştirirken Lansiye çevresine bakınıyordu. Nivel'in yanında görmek onu korkutmuştu. Lansiye birden sözünü kesti. Çocuksu bir saflıkla. Müttefiklerin gelişi sizi korkutmuyor mu diye sordu. Nivel sinirlendi. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Belki emniyet müdürlüğünde çalışmam hoşunuza gitmiyor. Ama benim ne fabrikam var ne de korbel gibi bir malikanem. Şiirde adamın karnını doyurmuyor. Ama siz? 41'de Bolşevizm'e karşı savaşı sevinçle karşılamıştım. Doğru. Ama bu bile Almanların Batılılara karşı açtığı savaşı benimsediğim anlamına gelemez. Gazeteci değilim. Şairim sadece, şair. Her türden şarlatanın eserlerimi siyasal amaçlarla kullanmasının sorumlusu sayılamam. 3 yıl önce André Gide'in NRF'deki notlarıyla ilgili konuşmamızı hatırladınız mı? Hitler'in bilgeliğine hayranlık duyduğu için suçlanabilir mi? Şimdi André Gide Cezayir'de de Gaulle'cüler onunla övünüyorlar. Doğal bir şey. Esin perileri yaratıcılığın dokunulmazlığından faydalanırlar. Olayların gelişmesinden çekinmiyor, bunu bekliyorum. Lansiye karaciğerinin ağrıdığını bahane edip kalktı ve çabucak uzaklaştı. Nivel düşünceliydi. Lansiye bile Almanlara bağlı olduğumu sanıyor. Çok önemsiz bir rol oynadım. Bu nedenle beni harcamak için yanıp tutuşuyorlar. Pinot ve öteki sanayiciler tereyağından kıl çeker gibi temize çıkacaklar. Onlara bir kurban gerekli. Şairi ele verecekler. Tarih Nivel'e güldü. Eski bir tanıdığı Albay von Hallenberg onu kurtardı. İsviçre'ye geçebilmesi için vize sağladı. Müttefik çıkarmasının birkaç gün öncesiydi. 2 Haziran günüydü. Sınırı geçtiğinde Nivel düşündü. Akıl tanrıçası ilk kez akılsızlığın rahibini kurtarıyor. C Cenevre Gölü'nün üzerinde küçük bir köye yerleşti. Orada basit bir pansiyon keşfetmişti. Beraberinde getirdiği Fransız frankları 5 para etmiyordu. Her şeyden vazgeçti. Sigarayı bile bıraktı. 2-3 ay sonra dilenmek zorunda kalacaktı. Cenevreli gazeteci Seno, Nivel'in gelişini duyunca bunu bir siyasal manevra sandı. Nivel onu dostça kabul etti, arkasından da hemen bir açıklama yaptı. Ben şairim, yalnız şair. Tarihin her çağında inzivaya çekilenlerle hayalcilere kollarını açmış bir ülkede bulunduğuma memnunum. Şu sıra ruhumun sekizgeni adını verdiğim yeni bir şiir kitabı üzerinde çalışıyorum. Gazeteci sordu. Diktatörlüğün savunmasını yaptınız değil mi? Asla. Ben yöneticileri savundum. Yenilgiden sonra ülkemin içine düştüğü acı durumu unutmamalısınız. Bu korkunç çağda fikir babalarımdan saydığım biri büyük bir yüreklilikle şunları söylemişti. Dünkü düşmanla anlaşma yapmak hainlik değil, bilgeliktir. Batı uygarlığını Bolşevizme karşı koruma yolunda yaptığım çağrı herkesi yanılttı. Yine Kızılların düşmanıyım ama büyük önem taşımayan kişiliğimden söz ediyorsanız her şeyden önce bir Fransız olduğumu belirtmeyi unutmayınız. Gotik katedrallerinin kapısında yargıcın yüzünün hep batıya dönük olduğunu herhalde bilirsiniz. Benim de bir yargıcım var. Bu yargıç vicdanımdır. Büyük bir sükunetle Atlantik Okyanusu'nun yeşil dağlarını seyrediyor. Nivel çok sıkılıyordu. Kuruşunu hesaplamak, pansiyon sofrasında tatsız, bayağı konuşmaları dinlemek zorundaydı. İsviçre'nin sefil sanat dergileri şiirlerinden ancak ikisini basmak külfetine katlanmışlardı. Kendi kendine bütün iş 2-3 yıl dayanmakta diyordu. Batı dünyasıyla komünizm arasındaki çatışma kaçınılmaz olacak. Fransa'nın iç işleri oynanan kumarın bir kartı. Belki çok önemsiz bir kartı hem. Hiç kuşkusuz kendine saygısı olan her Fransız De Gaulle'ü sevinçle karşılayacak. De Gaulle geleceğin galiplerini önceden kestirdi. Pétain onun kişiliğinde kendine layık bir ardıl görüyor. Ama De Gaulle komünistlere belirli bir süre katlanabilir. Müttefikler de Moskova'ya öyle. Param olsa rahatça beklerdim günümü. Ne yazık ki şairin kayanın tepesinden kendini uçuruma atmak zorunda kalacağı anlaşılıyor. Göl kıyısındaki hüzünlü bir gezinti sırasında rastlantı sonucu Amerikalı bir kadınla Mary Lowe'la tanıştı. Mary 2 yıl Paris'te yaşamıştı. Savaş patladığında da Fransız başkentindeydi. Ülkesine dönecek zamanı bulamamış, hasta haliyle Leman Gölü kıyısındaki lüks otellerden birine kapağı atmıştı. Zengin bir çiftlik sahibinin kızıydı. Mississippi deltasında pamuk, zenciler ve sıkıcı bir baba arasında doğup büyümüştü. Genç yaşta dul kalan babası tek kızına tapıyor, onun her isteğini yerine getiriyordu. Mary bir türlü evlenmemişti. Babasını da en çok üzen buydu. Suç benim diyordu. Onu çok kötü yetiştirdim. Ama bu itik köşede başka ne yapabilirdim? Mary New York'a uzandı, oradan Avrupa'ya geçti. Paris'te gerçek üstücülerle moda evlerine bayıldı. Joyce okuyor, psikanalitik yapıyor ama evlenmiyordu. Belki meraklısını bulamamıştı, hiç güzel değildi çünkü. Nivel onu gördüğünde ne çirkin şey demişti kendi kendine. Karmakarışık, tepede toplanmış saçlar, koca bir çene. Giysileri de hep gösterişliydi. Fransızcayı rahatlıkla konuşuyordu ama öyle dili çalıyordu ki. Nivel ne dediğini her zaman anlamıyordu. Mary anlamını hiç bilmediği kaba sözcükler kullanmaktan da hoşlanırdı. Nivel öylesine büyük bir yalnızlık içindeydi ki bu rastlantı bile onu mutlu kıldı. Hem Mary ona Fransız şiirine bayıldığını söylemişti. Nivel Mary'nin çok zevksiz olduğunu hemen anladı doğrusu. Ama şu iğrenç siyasetin yerine şiirden söz etmek ne büyük mutluluk. Genç kadına son kitabından birkaç şiir okudu. Klasiklerden ayrılıyor, şiirde uyum ve bir hava arıyordu. Mary kendinden geçerek ne güzel, harika diye bağırıyordu. Mary Lowe için şöyle başlayan bir şiir yazmıştı. Bir sarı delta, pamuğun beyazlığı, yıldızdan bir tarlada simsiyah bir gökyüzü. Yüreğin ürkütücü mırıltısını duyuyor musun? Ey Mississippi'nin kızıl gülü. Mississippi'nin kızıl gülü deyince Mary bir çığlık attı. Nivel'in elini tutup göğsüne bastırdı. nasıl attığını görüyor musunuz? Bir hafta sonra Nivel, balo salonu kadar geniş banyosuyla nefis bir otel odasına taşınıyordu. Günlüğüne şunları yazdı. Bu başlayan ikinci eğilim. Bir üçüncüsü olmayacak. Yeraltı beldesinin acılarını tadan sevgili Prosper'inim, bana güç vermesi için yalvarıyorum. Kendini avutmaya çalışıyordu. Alışacağım. Hem o kadar çirkin de sayılmaz. Yalnız biraz daha gösterişsiz şeyler giymesini öğretmek gerek. Hem sonra kalbi tertemiz. Mary'nin çok huysuz olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Herhalde babası bu yanını iyi biliyordu. Sevişmek istiyor ve 39 yaşına kadar yitirdiği günlerin acısını çıkarmaya bakıyordu. Nivel, iyi geceler sevgilim dese hemen şu karşılığı veriyordu. Hiç uykum yok. Bana şiir okusana. Benim için yazdığınla başla. Nivel, kıpkızıl, pırasa gibi saçlara bakıp uysal tekrarlıyordu. Mississippi'nin kızıl gülü. Fransa'da durumun 2-3 yıldan önce aydınlanmayacağını anlamıştı. Oysa Mary, savaş biter bitmez Amerika'ya gideriz demişti. Ayıp olmasın diye babama da uğrar ama New York'ta otururuz. Orada gerçekten sanatçıların özlemini çektiği bir hava vardır. Nivel, Journal de Genève gazetesini açtığında Paris'te olup bitenleri öğrendi. Sevincini gizleyemedi. Talihim varmış. İşe emniyet müdürlüğünden başlamışlar. Paris'te kalsaydım parçalarlardı beni. Mary, Nivel'in sevincini kendine göre yorumladı. Seni kutlarım sevgilim diye mırıldandı. Beni daha öp. Şampanyalı nefis bir yemek ısmarlamıştı. Şarabın etkisiyle yüzünde kırmızı benekler belirdi, gözleri donuklaştı. Birden Nivel'i sıkıştırdı. Sevgilim, odamıza gidelim, çok yorgunum. Odaya girdiklerinde Mary, Nivel'i deli gibi öpmeye koyuldu. Bir yandan da Paris'in kurtuluşu üzerine bir şiir yazmalısın diyordu. İçinde partizanlar, Amerikalılar, Montparnasse ve aşkımız, her şey olmalı. Nivel de sarhoştu. Mary'nin gevezeliklerini dinlemiyordu bile. Kafasında bir tek düşünce vardı. Şu sıra Paris'te olmayışım ne devlet. Mary durmadan sırnaşıyordu. Kimim ben? Söylesene. Nivel, Mississippi'nin kızıl gülü demek gerektiğini biliyordu. Ama birden tüm varlığı isyan etti. Daha ne kadar katlanacaktı bu işe? Yerinden fırladığı gibi pantolonunu giydi, ışığı yaktı ve Mary'e dilini çıkardı. Kadının üzerine saldırıp dövmeye kalkacağını, ağlayacağını, her neyse bir şeyler olacağını sanıyordu. Ama Mary gülümseyerek, ''Harika'' dedi. ''Ancak Fransızlar insanı böyle sevebilir.'' Nina Georgievna iki olayı kutlamaya karar vermişti. Sergey'in gelişini ve Vasya'nın doğum yıl dönümünü. Vasya yoktu ama Nina Georgievna, Natasha'ya ve Olga'ya onun doğum yıl dönümünü de kutlar, akşamı Sergey ile birlikte geçiririz demişti. Yarın gidiyor. Masanın üzerinde Vasya'nın Venus'ta çekilmiş fotoğrafı, yanında da bir demet papatya duruyordu. Kısa süre önce yollamıştı resmi. Natasha'ya kocası yanında oturuyormuş gibi geliyordu. Kendi kendine kaç kere onunla kadeh dokuşturmuştu. Vasya'dan ilk mektubu alalı bir aydan fazla oluyordu. Ama hala mutluluğa alışamamıştı. Kocasının adını her duyuşta gülümsüyordu. Bulunmuştu Vasya. Her gün mektup yazıyordu. Daha bir gün önce uzun bir mektubunu almıştı. Canavarın inine doğru ilerliyorlar. Vasya da karısıyla oğlunu göreceği gün düşlüyordu. Mektubunda o kadar çok okşayıcı söz vardı ki Natasha düşündükçe kızarıyordu. Mektubun asgari sansürden geçtiği, okunduğu aklına geldi ve ürktü. Neden sonra içi rahatladı. Sansür memurunu tanımıyorum nasılsa, hayatımda da görmeyeceğim. Üstelik aldırmıyorlardır, bu mektup gibi binlercesi geçiyordur ellerinden. Küçük Vasya annesini çok utandırmış, hemen bir bardak kırıp Topçu Baba'nın oğlu olduğunu kanıtlamıştı. Sergey'in kahkahalarına bum bum sesleriyle karşılık veriyordu. O akşam Bükreş'in anlışı şerefine top atılmıştı. Olga'nın deyimiyle büyük bir şenlikti. Nina Georgievna torununa derin bir sevgiyle bakıyordu. Bayram havası esiyordu evin içinde. Olga Zafer Bayramı'nın provası diye düşündü. Oysa olağanüstü bir şey yaptıkları da yoktu. Aile masa başında toplanmıştı yalnız. Yemek yendi. Nina Georgievna'nın hazırladığı nefis bir et ezmesinin tadına bakıldı. Herkes başından geçenleri anlattı. birbirlerinin sözünü kesiyor, sonra birden susuveriyorlardı. Yürekler mutlulukla dolup taşmaktaydı. Sabah Olga, Temen Sinyakov'tan mektup almıştı. Sinyakov, Romanya'nın bir köşesindeydi. İşlerin yolunda gittiğini, yakında görüşebileceklerini söylüyordu. Olga onu geçen kış, Kuybişev'te yaralanıp dinlenmek üzere annesinin yanına geldiği sıra tanımıştı. Uzun boylu, çekingen, sivil hayatta tarım mühendisi bir gençti. 30 yaşlarında olduğu halde Olga çocuk gibi bakıyordu ona. Evlenmişlerdi. Nina Georgievna sevincinden uçuyordu. Olga yeni kocasından söz ederken kızarıyordu artık. Labasov gibi değildi bu. Nina Georgievna Sergey'e, Olga'nın bu kez gerçekten sevdiğini sanıyorum dedi. Ne dersin? Sergey dalgın dalgın gülümsedi. Tarım mühendisi. Temel mi dedin? Öyleyse gerçekten seviyor, kuşku yok. Nina Georgievna ile Sergey bütün günü birlikte geçirdiler. Nina Georgievna 3 yıl boyunca çektiği acılardan söz edebileceği tek dost bellemişti büyük oğlunu. Savaş süresince yüreğindeki gençlik ateşi sönmemişti. Olga annesine gülümseyerek sen bizim komsomolumuzsun derdi. Önce Nina Georgievna Sergey'in çok değiştiğini sandı. Korktu. Oğlu belki kendisinden uzaklaşmıştı. Sergey'e de en çok dikkatini çeken içine kapanıklılığıydı. Ağzından kaçan acı bir söz yaşlı kadının da içine kapanmasına yol açtı. Oğlunun yüreği katılaşmış mıydı yoksa? Sonra Sergey'in hiç değişmediğini anladı. Kendi kendine tekrarladığı gibi coşkun, ateşli ve inançlıydı hep. Ama dış görünüşü şimdi daha sakindi. Çok acı çektiği anlaşılıyordu. Konuşurken bir konudan öbürüne atlıyorlardı. Nina Georgievna ona Almanları soruyor, seninle açıkça konuşuyorlar mıydı diyordu. Sonra başlıyordu ölümden söz etmeye. Derken düşünceleri Sergey'inkilerle birlikte ayaklanan Paris'in sokaklarında geziniyordu. Savaştan sonra neler olabileceğini düşünüyor, işini anlatıyor. Miglyatov adlı birinin dar görüşlülüğünden yakınırken, Çeglova adlı bir başkasının tükenmeyen enerjisine duyduğu hayranlığı belirtiyordu. 41 ton barı üzerine yazılacak kitapların neler olacağını anlamak derdindeydi. Sergey kendi kendine, yaşıtlarımın pek çoğundan daha yakın bana dedi. Eski kuşağın insanı olduğunu hissetmiyorum bile. Sergey, seni nereye yollayacaklarını biliyor musun? Diye sordu Olga. Güney'e, talihim var. Belki Balkanlara uzanırım. Bir Alman tutsağı ülkeler birbiri ardından ele geçirirken tek şeyin keyfini kaçırdığını anlatmıştı. Yeni bir kente girdiklerinde perdeleri ve kepenkleri sımsıkı kapalı buluyorlarmış. İnsanlar vebadan kaçarcasına kaçıyormuş onlardan. Bir de bizi nasıl karşıladıklarını görecektin. Biliyor musun anne, eskiden sevinç gözyaşlarının yalnız kitaplarda yeri olduğunu sanırdım. Oysa gördüm sevinç gözyaşlarını. Kursulan her kentte, belki armağanların en büyüğü bu yaşlardı. Almanlar teslim olduklarında Paris'te neler olup bittiğini gözümün önüne getiriyorum Sergey. Çünkü Parislilerin yaratılışını biliyorum. Gazetede barikat kurduklarını okuduğumda, Olga gülümsedi. Anne, barikatlar Victor Hugo'nun romanlarında kaldı. Bugün sonucu tanklar belli ediyor. Amerikan birlikleri geldiğinde, aslında gelen Fransız birlikleriydi dedi Sergey. Neyse, söz konusu olan bu değil. Partizanlar büyük rol oynadılar. Özellikle psikolojik bir rol. Yine de önemli olan sonucun Paris'le ilgisinin bulunmadığı. Olga sordu. Normandiya'da mı alındı sonuç? Volga kıyılarında. Orada bir telefoncu vardı. Almanlarla burun buruna geldi, üçünü öldürüp çıktı ortaya. Bir elini kaybettiğine üzülüyordu. Bu tür şeyleri anlatmayı beceremiyorum, yazar değilim ki. Ama sözünü ettiğim telefoncu Paris'i kurtaranlardan biridir.